dinleyicilerimiz, bugünkü programımızı da Kur'an-ı Kerim ve maliyle başlatıyoruz. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesini İranlı karilerden Kasım Razigin kıraatiyle dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba aleykumul qitalu ve huve kurhun lekum. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Savaş hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce taalimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmesinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, muat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Şimdi sohbetimizin 3. bölümünü dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde dinin insan için önem ve zaruretini ele aldığımız başlığın altında son semavi din olan İslam'ın bazı özelliklerini dinlemeye çalışacağız.
Geçen bölümde de anlatıldığı üzere tarihi belgeler ve kanıtlar insanların tarih boyunca hiçbir zaman dinsiz yaşamadığını gösterir. Öte yandan insanın dini olan eğilimi birçok düşünürü bu eğilimin çıkış noktasını bulmaya yöneltmiş ve böylece konuyla ilgili çeşitli görüşlerin ortaya atılmasına neden olmuştur. Kimileri ilahi eğilimleriyle insanların bilinmeyenlere karşı cahilliği, rüzgar, fırtına, gök gürültüsü ve şimşek gibi doğal olaylardan korkusu, dinlerin ve inançların ortaya çıkmasında etkili olduğunu savunurken, kimileri de dinin sosyal işlevine vurgu yapmıştır. Ancak bu meseleye derinlemesine bakıldığında, dinin her zaman beşerin en temel gereksinimlerinden biri olduğu gerçeği ortaya çıkar. Kur'an-ı Kerim, dini insan fıtratına göre doğal bir durum olduğunu beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim'e göre insanın fıtratı ve yaratılış şekli onu dindar olmaya, yani daha iyi bir yaşam için bir takım ilmi ve pratik ilkelere bağlı olmaya yönlendirir.
Dindarlık beşerin fıtrı eğilimi olduğu halde bazen gaflete uğrar ve bu yüzden Yüce Allah peygamberler göndererek insanlara fıtratı ile yaptığı anlaşmayı hatırlatır ve onlardan içlerinden gelen sese kulak vermelerine emreder. Peygamberler Yüce Allah'ın temsilen din kalıbında bilinmeleri vahiyden başka hiçbir yoldan mümkün olmayan bazı muhalifleri insanlara sunmuş. Bu marif ve talimin amacı insanların sadece güncel ve maddi yaşamlarıyla sınırlı kalmamaları ve daha uzak ufukları görmeleri ve nihai amaçlarını teşhis etmeleri içindir. Kuşkusuz ilahi ahkam ve öğretiler insanoğlu akli ve sosyal açıdan geliştikçe bir dinden bir sonraki dine kadar sürekli gelişti. İslam dininin zuhur etmesiyle birlikte bu ahkam ve öğretiler de kemal noktasına ulaştı. Bu yüzden İslam dini hem en mükemmel ve hem en son ilahi dindir. İslam'ın talimi geniş kapsamlıdır. Bu talim ebedi ve sarsılmazdır. Yani insanoğlu yeryüzünde yaşadığı müddetçe İslam dini onun yol haritası ve saadete ve kemale erme temelidir. İslam'ın geniş kapsamlı ve ebedi oluşu gerçekte bu semavi dine özgü özellikler ve imtiyazlardır. İslam'ın geniş kapsamlı oluşundan maksat beşeri hidayete erdirmek için en ufak detayı göz ardı etmemesidir. Yüce Allah Nahl suresinin 89. ayetinde İslam dininin son din olmasının sebeplerinden biri olarak bu dinin kitabı yani Kur'an-ı Kerim'in mükemmel olmasını işaret ediyor ve şöyle buyuruyor. Ayrıca bu kitabı da sana her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessiri Allame Tabatabai Tefsiri Mizan adlı eserinde bu ayet hakkında şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim tüm insanları hidayet erdirmek kitabıdır ve bu ayette her şey sözcüğünden maksat insanların hidayet ermesiyle ilgili her şeydir. Yaratılışın başlangıcından maada ve seçkin ahlaktan kıssalara ve öykülere ve kısacası insanların hidayete ermek için ihtiyacı olan her şey Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmiştir. Tefsir-i numunede de bu ayet şöyle açıklanıyor. Bu ayette her şey sözcüğünden maksat, bireyin ve toplumun tekamülü için gerekli her şeydir. Ve Kur'an-ı Kerim'in büyük bir ansiklopedi olduğu ve içinde matematik, coğrafya, kimya, fizik vesaire bilimleri tüm detayları yer aldığı anlamına gelmez. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim aydınlatıcı ve hidayete erdiren bir kitaptır ve ebedi marifiyle Allah'ı tanıyan insanların yaşam tüzüğüdür. İmam Rıza Aleyhisselam son semave kitabın geniş kapsamlı oluşu ve cihan şumullüğü hakkında şöyle buyuruyor. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'i belli bir zaman ve belli bir millet için belirlememiştir. Kur'an-ı Kerim tüm zamanlar ve tüm insanlar için kıyamet gününe dek tazedir.
Bir başka nokta şu ki İslam'ın talimleri ve programlarından açıkça anlaşıldığı üzere İslam'ın temeli düşünce ve düşünmeye dayanır. Bu mesele İslam için önemli bir özelliktir. Bu yüzden düşünce ve düşünmek ve bu sayede bilimsel ilerlemeler kaydetmek İslam dininde özel bir yeri var. Düşünmek, akıl ve düşünce gücünü olumlu ve yapıcı sonuçlara ulaşmak için kullanmaktır. Akıl büyük ilahi muhibetlerden ve Yüce Allah'ın insanlara saadet yolunu bulmaları için sunduğu özel bir yetenektir. İslam peygamberi şöyle buyurur. Rabbim kullarına akıldan daha iyi bir muhibet sunmamıştır.
İslam dininden önce gelen dinlerin alimleri ve ruhanileri dini akılla çelişen bir gerçek olarak tanıtırdı. Bu düşünce özellikle Hristiyanlar arasında kilisenin yaydığı yanlış bir düşünceydi. Kilise dinin Rabbani bir mesele olduğunu ve insanların onun üzerinde düşünme hakkı olmadığını savunuyordu. İşte bu yüzden Hristiyanlık aleminde bir nevi fikri durgunluk ve akli çıkmaz oluştu. Bu yüzden de son birkaç asırda ve özellikle 16. yüzyıldan sonra batılı devletlerde din karşıtı bazı akımlar ortaya çıkmaya başladı ve batılı aydınlar kiliseden mesafeli durdu. Bu arada dine sadık ve bağlı kalmak isteyenlerse bazı doğu mezheplerine veya mezhepsiz irfanlara yönelmeye başladı. Batıda bazıları da materyalizmi ve genelde ilahi olmayan düşünceyi izlemeye başladı. Bazıları ise doğrudan kiliseye karşı çıkmaya başladı ve açıkça bu kurumda mücadele yolunu tuttu.
Çağdaş alim ve Kur'an-ı Kerim müfessiri Ayetullah Mekarim Şirazi bu konunun köklerini incelerken şöyle bu yazıyor. Bu olgu Avrupa'nın özel şartlarına bakıldığında beklenmedik bir sonuç değil. Bir başka ifadeyle Avrupa'da din karşıtı ve materyalist eğilimli hareketlerin köklerine kilisenin özel jesti ve Rönesans'a ve çeşitli bilimlerin ilerlemesine ve doğanın sırlarının keşfedilmesine karşı tepkisinde aramak gerekir. Yani ortaçağlı kilisesi özellikle 13 ile 15. asırlarda bilimle savaştığında ve mücadeleyi hatta 16 ve 17. asırlara kadar yaydığında ve yine Engizisyon çerçevesinde bilim adamları hakkında ölüm kararları verdiklerinde aydınlar bilim ve din yolu ayrımında kesinlikle bilimi seçtiler. Çünkü bilimin temellerine bizzat atmış ve güçlendirmişti. Öte yandan başka dinlerin Orta Çağ Kilisesi'nin has durumu ile karşılaştırılmaları da bazı bilim adamlarından genelde tüm dinlerle mücadele etmeye ve resmen tüm dinleri reddetmeye başlamasına yol açtı. Hatta din ve bilimin bağdaşmadığı başlığı altında bir ilkeyi gündeme getirmelerine neden oldu.
Ancak İslam dini akıl ve düşünmeye karşı çıkmadığı gibi birçok açıdan akıl ve düşünceden yararlandı ve bu temellere dayandı. Akıl ve düşünce İslam dininde öyle bir konuma sahipti ki hatta inançla ilgili bazı ilkelerin taklit edilmesini caiz görmemiştir ve üzerinde düşünmesi gerektiğini vurgulamıştır. İslam dini kendi inanç ilkelerinin anlaşılması için insanları akıllarını kullanmaya ve düşünmeye davet ediyor ve herkesin özgürce İslam dininin ilkelerini araştırmasına vurgu yapıyor.
İslam dininde düşünmenin değerli ve belirleyici konumu da vardır. Nitekim İslam'da hakikati bulmak için bir saat düşünmek 70 yıl ibadetten daha üstün olduğu vurgulanmıştır. Kur'an-ı Kerim'in Zümer suresinin 17 ve 18. ayetlerinde şöyle buyurulur. Tağuta kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. O kullarımı ki onlar sözü dinlerler, sonra da en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Gerçek akıl sahipleri de onlardır. Bu ayetler açıkça dinde akılcılığa vurgu yapıyor ve bunu hidayete erme aracı olarak tanıyor ve bu aklı hidayeten ilahi hidayete vesile olduğunu beyan ediyor.
İslam'ın akıl ve düşünmeye yönelik ilgisi bu semavi din zuhur ettiği ilk yıllardan itibaren İslam'ın ilmi hareketin ortaya çıkmasına ve kameri 2. ve 3. yüzyıllarda gelişmesine vesile oldu. Bu hareket sayesinde ünlü Müslüman fizikçi Hasan bin Heysem, kimya biliminin babası olarak anılan Cabir bin Hayyan, matematikçi Harizmi ve diğer birçok Müslüman bilim adamı ve düşünür beşeriyet tarihinde doğdu. Bu bilginlerin kitapları ve eserleri Batı medeniyeti üzerinde büyük etkisi oldu ve değişime uğrattı. İşin ilginç tarafı Müslümanların bilim alanında ilerlemeleri ve icatlar tam da Batı'da Orta Çağ'da kilisenin bilim ve bilginlerle mücadele ettiği yıllara denk gelmesidir.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler. Değerli dinleyiciler, İranlı Ünlüler, Evrensel Mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin ikinci bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Önceki bölümde sohbetimizin amacını anlattık. Kültürel mirası ve maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrıldığından, İran'ın kültürel mirası ve son asırlarda yağmaya uğramasından söz ettik. Geçen bölümde ayrıca İran'ın manevi kültürel mirası olan ünlü şahsiyetlerle tanışmak için her şeyden önce İran'ın kültürel mazisi ve kimliğiyle tanışmak gerektiğini beyan ettik. Şimdi söze kaldığımız yerden devam edelim. Dünyada eski medeniyete sahip olan ve sınırlarını aşarak başka diyarları da etkileyen ülkelerin coğrafi ve kültürel olmak üzere iki alanı söz konusudur. Coğrafi alanın açık tanımı vardır ve her ülkenin uluslararası sınırları ile belirlenir ve hemen hemen sabittir. Gerçi İran gibi tarihi bir ülkenin coğrafi sınırları tarih boyunca engebeli bir süreç yaşamış ve bu toprakların bazı bölümleri ülkeden ayrılmıştır. Ancak kültürel alandan maksat bir ülkenin sahip olduğu kültürün nüfuz alanı ve bir medeniyetin manevi nüfuzu ve yayıldığı alanla ilgilidir. İran tarih boyunca bu iki alana sahip olan ender devletlerden biridir. Dünyada ilk imparatorluk olan Hahameneşi Krallığı kurulduğu günden itibaren İran her zaman ana topraklarının dışında kendisine bağlı olan topraklara hükmetmiştir ki bu tarihi gerçek Bistun kitabelerinde, Kral Haşrayar'dan kalan kitabelerde ve Herodot'un yazılarında göze çarpmaktadır. Müzik İran 1100 yılı aşkın bir süre dünyanın iki büyük devletinden biri olmuştur. Hahameneşiler 220 yıl, Eşkaniler 476 yıl ve Sasaniler 428 yıl dünyaya hükmetmiştir. İran'ın medeniyet tarihi oldukça zengindir. İran tarihini ve kültürünü araştıran bilginler ve araştırmacılara göre İran tarihi o kadar gani ve maceralı ve kültürü de o kadar karmaşık ve derindir ki kitaplara sığmaz. İran hem coğrafi hem tarihi açıdan hassasiyet arz eden bir devlettir ve bu konuda konumunun özelliklerinden kaynaklanır. İran coğrafi konumu itibariyle en eski çağlardan beri sürekli farklı medeniyetlere maruz kalmış ve başka ülkeler ve devletlerle sürekli kültürel alışverişte bulunmuştur. Bu yüzden İran her zaman doğu ile batı ve kuzey ile güney arasında bir köprü konumunda olmuştur. Bundan başka İran kökleri hiçbir zaman kurumayan en eski ve en aktif medeniyetlerin birinin beşiği olmuştur. İran milleti Hahameneşilerin döneminde dünyanın ilk imparatorluğunu kuran ve bir nebze evrensel bir devlet inşa etmeyi düşünen bir millettir. Söz konusu evrensel devletin izleri sadece İmparator Kuroş'un politikalarında değil, aynı zamanda İran irfanında da göze çarpar. İran milleti İslam'dan sonraki dönemde siyasi imparatorluğun yerine kültürel imparatorluğu gündeme getirdi. Öyle ki bu imparatorluğun alanı Çin'den Akdeniz'e ve Hindistan'dan Rusya topraklarına kadar geniş bir alanı kapsadı. Bu alanda beşeri toplumun en büyük fikri ve edebi eserleri üretilerek dünyaya sunuldu. İranlı kavimlerin en belirgin özellikleri coğrafi hareketlilikleridir. İranlı kavimler birkaç bin yıllık tarihlerinde hiçbir dönemde belli sınırları olan belli bir coğrafi bölgede sabit bir şekilde yaşamadı. Bilakis geniş bir coğrafi alanda ve gerçekte uygar dünya genelinde sürekli hareket halinde yaşadı ve bu hareketlilik onlara canlılık kazandırdı. Arya soyu olarak anılan İranlı kavimler tarih boyunca Siberya'nın güneyinden Mezopotamya'ya, Çin'den Akdeniz'e kadar geniş bir alanda hareket halindeydi. Ve tarihin doğduğu günden 18. yüzyıla kadar bu geniş alanın her tarafına yayıldı ve gerçekte bu bölgeleri ve uygar dünyada yer alan bu toprakları kendi topraklarına yaydı. Milleti milattan 2000 yıl önce Orta Asya'nın en kuzeyinde yer alan ana topraklardan yavaş yavaş daha sıcak topraklara göç etti ve Hazar Denizi'nin kuzeydoğu ve batısından İran platosuna akın etmeye başladı. Fransız arkeolog Romain Grisman'a göre bu göç aslında gönüllü bir göç değildi ve Orta Asya bölgesinde yaşayan diğer kavimlerin göçü gibi aşırı soğuklar ve diğer kavimlerin baskıları yüzünden soğuk kuzeyden sıcak güneye doğru bir göçtü. İranlılar ilkin şimdiki Semerkant ve Buhara'ya geldi ve buradan da çekirge afeti ve düşman kavimlerin saldırıları yüzünden daha güneyli bölgelere yani Belh ve ardından Horasan'a göç etti ve buralardan da İran'ın geneline dağıldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 88. bölümünde sizlerle beraberiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esma-ül Hüsna'dan bugün sizlerle kısaca her türlü eksiklik ve kusurdan münezzeh anlamında olan Sübhan ismi şerif hakkında konuşacağız.
Allah-u Teala'nın her biri en güzel ve en anlamlı isimler olan sayısız isimleri vardır. Bu isimlerin her biri Yüce Allah'ın belirli bir özelliğini yansıtıyor. Örneğin bu güzel ve anlam yüklü mübarek isimlerden bugün Sübhan ismi şerifini ele almak istiyoruz.
Temiz olan ve her türlü eksiklik ve kusurdan münezzeh anlamında olan Sübhan, sebeh kökünden türetilmiştir. Sübhan olan Allah, her türlü kusurdan, eksiklikten, kusurdan, yokluktan, hatta her türlü tasavvurdan, tecessümden ve genel olarak yaratıklara verilen tariften münezzehtir. Bu yüzden Allah'ın zatı tüm eksikler, pislikler ve ona layık olmayan her şeyden münezzeh olduğu gibi ilahi isimler ve sıfatlar da eksiklikler ve kısıtlamalar ve mahlukları ile benzerlikten münezzehtir. Safa suresi 159. ayeti şöyle buyuruyor. Allah onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.
Her vasıf kendi vasfettiğini kısıtladığını biliyoruz. Allah'ı vasfetmek de onu kısıtlamak demektir. Ve kısıtlı olan Allah ise esasen Allah olamaz. Nitekim Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın birinci hutbesinde şöyle buyuruyor. Dinin evveli onu tanımak, onu tanımanın kemali onu tasdik etmek, onu tasdik etmenin kemali onu bir bilmek, onu bir bilmenin kemali ona karşı ihlaslı olmaktır. Ona karşı ihlaslı olmanın kemali ondan sıfatları nefyetmektir. Zira her sıfat mevsuftan ayrıdır. Hakeza bir mevsuf da sıfattan ayrıdır. Dolayısıyla Allah'ı tavsif eden onu başkasına eşleşmiş olur.
Fakat diğer yandan bizler de bir konuyu beyan ve tarif etmek için vasfetmekten başka çaremiz yoktur. Ve Allah vasfedilemez cümlesi bile bizzat bir nevi vasfetmektir. Bu yüzden Saffat 160. ayetinde ise Allah'ın vasfedilenlerden münezzeh olduğu ifade edildikten sonra açıkça ancak Allah'ın ihlaslı kulları bunlar gibi değildir deniliyor. Zira onlar Sübhan olan Allah'ı bizzat Allah'ın kendini tanıttığı gibi vasfettiklerini belirtiyor.
Sübhan aynı zamanda yüzmek anlamına da gelir. Sebeh hızlıca suya veya havaya dalmak ve sabeh de hızlıca yüzer anlamındadır. Yasin suresinin 40. ayetinde şöyle okuyoruz. Güneş ve ay her biri bir yörüngede yüzmektedir. Ayrıca Nazi'at suresi 3. ayetinde de şöyle belirtiliyor. Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere.
Bu yüzden Sübhan hızlıca ona doğru gidebilen ve rahatça itaat edebilen demektir. Yani denizdeki balık bir hedefe doğru yüzerken hızla ilerlediği gibi tüm varlıklar hızlıca ve kolayca Allah'ın geniş rahmet denizinde ona doğru yüzüyorlar. Bu yüzden Allah'a aşk ile bağlantıya geçmenin en güzel tezahürlerinden biri Allah'ı tesbih etmektir. Tesbih, Allah'a ibadet yolunda hızlıca hareket etmek anlamındadır. Belirli bir yörüngede ritmik harekete tesbih denir. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde de dünyadaki tüm varlıkların tesbih ve hamd ettikleri belirtiliyor.
Bu konu en çok açık şekilde İsra suresinin 44. ayetinde belirtiliyor. Öyle ki istisnasız evrendeki tüm varlıklar, yer ve gök, yıldızlar ve galaksiler, insanlar ve hayvanlar, ağaçların yaprakları ve hatta atomun küçücük çekirdekleri bile bu tesbihte ve hamd etmekte ortak olduğu ifade ediliyor. Bu ayette şöyle okuyoruz. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Her şey onu hamd ile tesbih eder. Ancak siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O halimdir, çok bağışlayandır.
Başka bir ifade ile tüm evren ve varlık dünyası hep bir ağızdan fısıldarken büyük bir cümbüş içindedir. Her canlı bir şekilde Hak Teala'yı hamd etmekle meşguldür. Fakat kalp ve ruhları iman nuru ile hayat bulan düşünürler, bu sesi can kulağıyla duyuyorlar.
Tesbih kelimesinin bir diğer anlamı ise Allah'ı zikretmektir. Zikir kelime anlamı ile yad etmek, hatırlamaktır. İster diller, ister kalple veya her ikisiyle. Kur'an-ı Kerim'de en çok yapılmasına emredilen ve hatta Resul-i Ekrem'e bile vacip kılınan zikir, Sübhanallah'tır. Bu zikir, namazların rükû, secde ve dördüncü ve üçüncü rekatlarda zikrediliyor ve diğer zikirlerden daha çok kullanılıyor. Namazın üçüncü ve dördüncü rekatlarında Tesbihat-ı Erba'da şöyle diyoruz. Allah'a hamdolsun. Hamd Allah'a mahsustur ve Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür.
İlginç olan ise Sübhanallah kelimesinin önce gelmesidir. Zira zakir ve tesbih eden önce Allah'ı aklına gelebilecek her türlü eksiklikten münezzeh biliyor. Nitekim Allah büyüktür anlamında olan Allahu Ekber'de bu büyüklüğün hiçbir şeyle ilgisi yoktur ve tarif edilemez. Bir rivayette de belirtildiği gibi İmam Sadık Aleyhisselam yanında olan birisine Allahu Ekber hakkında sorarak acaba Allah neden daha büyüktür diye sorarlar. O kişi Allah her şeyden daha büyüktür der. İmam o zaman onu kısıtlamış olursun zira her mahluk her ne kadar büyük olursa yine kısıtlıdır diye buyurur. Bu yüzden Sübhanallah demek Allah'ı benzer büyük saymaklardan münezzeh bilmek demektir. Bu yüzden tesbihat-ı erbaada Sübhanallah'tan sonra hemen elhamdülillah diyerek bu nimete şükrediyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün programımızın sonunda sizlerle beraber ellerimizi açarak dua ediyoruz. İlahi, eğer emrini kabul etmek farz olmasaydı, yine de seni zikretmemde tenzih ederdim. Seni anmam kendi değerimin miktarıcıdır. Senin değerinin miktarınca değildir. Benim değerim seni takdis edebilecek bir dereceye ulaşması gerekir. Bize nasip olan en büyük nimetlerden biri de senin zikrinin bizim dilimizde söylenmesi ve seni çağırmak, tenzih ve tesbih etmek için bize vermiş olduğun izindir. Sen her mekanda tesbih edilensin, her zamanda mabudsun, her vakitte mevcutsun, her dilde çağıransın. her kalpte büyüksün. İlahi, sen buyurmuşsun ve senin buyruğun ise haktır. Ey insanlar, çokça zikretmek suretiyle Allah'ı zikredin ve onu sabah ve akşam tesbih edin. Yine buyurmuşsun ve buyruğun ise haktır. Öyleyse beni anın, ben de sizi anayım. O halde kendini anmayı bize emretmişsin ve bunun üzerine bize şeref bulmamız ve yücelmemiz için bizi anmayı vaat etmişsin. Biz şimdi emrettiğin şekilde seni anmaktayız. Öyleyse ey ananları anan ve ey merhametlilerin en merhametlisi, bizi vaat ettiğin şekilde mükafatlandır.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.parstoday.com adresinden takip edebileceğinizi, turkish@ws.irib.ir adresinden de programlarınız hakkında öneri ve eleştirilerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Muhterem dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizin birlikteyiz.
Bu bölümde iş ortamındaki iletişim becerileri hakkında konuşacağız.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bu programda yaptığımız tavsiyeler genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
İş yerinde iletişim becerileri her insanın iletişim alanında ve sosyalleşmede ustalaşması gereken en önemli ve pratik becerilerden biridir. Çünkü bu beceriye sahip olmak insanların hayatlarının gelişmesinde önemli bir rol oynar. İş yerinde ilerleme, kariyer gelişimi ve buna bağlı olarak gelir artışı kişinin yaşam standardını tamamen etkiler.
Herhangi bir işte başarı için deneyim ve teknik beceriler gereklidir. Ancak halkla ilişkiler veya diğer bir deyişle iletişim becerileri kariyer başarısında önemli bir rol oynamaktadır. İletişim alanında yazar ve danışman olan David Parnell'e göre iletişim becerisi, bir kişinin başkalarıyla etkileşime girebildiği ve iyi iletişim kurabildiği farklı niteliklere sahip olmak anlamına gelir. Ona göre bazen bu özellikler iki özellikte özetlenebilir. Sevilmek ve iyi bir kişiliğe sahip olmak.
Bu nedenle her kişinin iş alanında ve yerinde ilişkiler kurmak ve iş yerindeki iletişim düzeyini geliştirmek için bir dizi ön koşula ihtiyacı vardır ve bunları karşılaması gerekir. Karşılıklı saygı sadece iş yerindeki iletişim için değil, tüm iletişimimiz için gerekli olan en önemli ilkelerden biridir. Dinleyicilerimizin nerede olurlarsa olsunlar bir insan olduğunu ve bizim ona saygı duymakla, onun da bize saygı duymakla mükellef olduğunu daima aklımızda tutmalıyız. Eğer daha yüksek bir mevkiye sahipsek, bir insanın itibarını daha yüksek bir mevkiden dolayı asla ihlal etmemeliyiz ve birinin elinin altında çalışıyorsak, insan olarak haklarımızı bilmeli ve önemsiz meseleler yüzünden kendimizi önemsiz hale getirmemeliyiz. Saygımız ve itibarımızı sorgulayacak işler yapmamalıyız.
Kibar olmak ve terbiyeli davranmak iş yerinde riayet etmemiz gereken bir diğer ön koşuldur. Çünkü insanlar kibar olanlardan daha fazlasını kabul eder. Benlik saygısına ve öz saygıya sahip olmak da çok önemlidir. Her birimizin hayatta izlediğimiz yola göre inançları, inanışları ve kırmızı çizgileri vardır. Konumumuz uğruna asla başkalarına hedeflerimizi ilerletmek için basamak haline getirmemeli ve istemediklerini yapmaya zorlamamalıyız. İş yerinde iletişim ve çalışma ilişkileri hep dengeli bir süreçte olumlu sonuçlanabilir. Sonuca odaklanmak da önemlidir. Uzun vadeli veya kısa vadeli sonuçlara odaklanmak önemlidir. Aslında iş yerinde iletişim ve ilişki kurmaktan amacımız genel anlamıyla kişisel gelişmemize ve iş ve konumumuza yön verecek bir sonuç elde edilmektedir.
Parnell'e göre insanların dünya görüşleri ve sorunlara ilişkin algıları bizimkinden farklı olduğu için sözcüklerimizde anlamsal belirsizliklerden kaçınmalıyız. İletişim ilkelerinin farkında olan kişiler konuşmalarını anlaşılır kılarak konuşmalarında belirsizlikten kaçınırlar. İletişim becerilerindeki bir sonraki husus hoşgörüdür. Başkalarına karşı hoşgörülü olduğunuzda onlara karşı sabırlı olursunuz ve stresli durumlarda çok soğukkanlı olabilirsiniz. Bu nedenle iletişim becerilerinin temel direklerinden birini gözlemleyebildiğiniz söylenebilir. Ayrıca güvenilir olduğunuzda ve hedef kitlenizde bir güvenlik duygusu oluşturduğunuzda işinizde başarılı olacaksınız. Ne zaman ve nasıl empati gösterebileceğini bilmek, iş yerinde başarılı olmanıza yardımcı olabilecek başka bir iletişim becerisidir.
Tahran Radyosu.
Beden dilinin önemi hakkında ne kadar konuşursak yine az. İlişkinin büyük bir bölümü beden dilinden etkilenir. Ve bu yetenek önemli bir iletişim becerisidir. Aslında insanlarla konuşmasak bile onlarla iletişim kurmak için yeterli değildir. Ayrıca iş arkadaşınız sizinle konuşurken el ve göz hareketlerinize dikkat edeceği de kesindir. İş yerinde dinleyerek ve konuşarak iletişim becerilerinizi geliştirmeniz gerekir. Diğer kişiyi iyi dinleyin. Dinlemenin sadece diğer kişinin söylediklerini dinlemekle ilgili olmadığını, diğer kişinin bakış açısını ve beklentilerini anlamak için beden diline de dikkat etmeniz gerektiğini bilin.
Mizah, başkalarıyla iletişim kurmada çok yardımcı olan başka bir iletişim becerisidir. Gülmekten hoşlanmayan kişi gerilimi ve ihtilafları arttırır. Mizah ile işin baskısını azalttığınızda aslında işinizin ilerleme faktörlerinden birine ulaşmış olursunuz. İş yerinde mutlu olmak iletişiminizi daha etkili hale getirir. Ayrıca muhataplarımızı iyi tanığımızda onların durumuna göre konuşmamızı ayarlıyoruz. Bu beceri, yani muhatabın tanınması, çok basit ve ilkel bir durumda olsa da ancak bunu dikkate almamak tek başına ilişkilerde başarısızlığın bir nedeni olabilir. Aslında her kelimenin bir yeri ve her nüktenin de bir yeri vardır.
Ayrıca sorunları çözmeye aktif olarak yardımcı olmaya çalışın. Her zaman sorunlar söz konusudur. Onlarla nasıl başa çıkacağımızı ve sorunu nasıl çözeceğimizi öğrenmeliyiz. İş yerinde aktifseniz, iş arkadaşlarınızın iş yükünü azaltırsanız ve bir iş yerinde iyi bir beceri ve iletişim başarısı sayılır. Ayrıca iyi davranmaya çalışın. Teşekkür ederim ve bir şey değil gibi kelimelerin iletişim becerilerinde birçok kullanımı vardır. Gülümsemekle de beraber gelen sözler bize bir şeyi yapma sürecinin sonucundan daha önemli olduğunu hatırlatır. Bu yüzden her zaman iyi davranın ve bu kelimeleri kullanmayı unutmayın.
Her zaman destekleyici olmaya çalışın. İş arkadaşlarınızı cesaretlendirin, mutlu olun ve onları motive edin. Her düzeyde ve seviyede çalışın. Enerjik ve motive insanlarla çalışmayı tercih edenler hep etrafınızda olacaklardır. Açık fikirli olmak aynı zamanda iş yerinde başarı için iletişim becerilerinden biridir. Sadece mesajınızı iletmek yerine diğer kişinin bakış açısını dinlerken ve anlarken açık fikirli olun. Bir kişiyle ve hatta aynı fikirde olmadığımız kişilerle konuşmaya istekli olduğunuzu göstererek daha dürüst ve verimli sohbetler yapabileceksiniz.
İş yerinde başarı için başka bir iletişim becerisi, başkalarıyla olan etkileşimlerinize güvenmektir. Güven, iş arkadaşlarınıza söylediklerinize inandığınızı ve onların da sizi takip edeceklerini gösterir. Özgüven ise basitçe göz teması kurarak veya sert ama samimi bir ton kullanarak gösterilebilir. Soru gibi görünen cümleler kurmaktan kaçının. Ayrıca kaba veya kibirli görünmemeye dikkat edin. Daima diğer kişiyi dinleyin ve ona sempati duyun. Doğru mahkeme başka bir iletişim becerisidir. Bu beceriyi kazanmak için çevremizdekileri ve çevremizdeki dünyayı dikkatlice görmeli ve duymalıyız.
Muhataplarınızı hakkında yeterince bilgi edindikten ve konuşma becerilerinizi güçlendirdikten sonra muhatapları güçlü bir ifadeyle aklınızdan geçeni yapmaya ikna etmenin zamanı artık gelmiştir. Müzakere becerisi yalnızca iş tekliflerini tartışırken ve daha iyi maaşlar ve sosyal haklar alırken değil, aynı zamanda diğer alanlarda da bize yardımcı olur. Bir diğer iletişim becerisi de belagattır. Konuyu ifade etme şeklimizdeki ustalığımız, muhataplar üzerinde en büyük etkiye sahiptir ve onları fikirlerimizi dinlemeye teşvik eder. Belagat becerileri ile etkileşim ve iletişim mümkün hale gelir. Konuşma ve yazma konusunda iyiseniz başarılı olursunuz. Zamanın önemli olduğu ve teknolojinin sürekli iletişim araçlarını geliştirdiği günümüz dünyasında konuları net bir şekilde dile getirmek çok önemlidir.
İletişim becerileri aslında bireysel duyguları tanımak ve bunlara dikkat etmektir. İnsan, duygu ve ruhsal durumunu yeterince bilen kişiler işlerinde daha başarılıdırlar. Bu nedenle insanların yaptıklarından duydukları tatmin ve memnuniyet duygusu iş yerine bağlılıklarını ve katılımlarını belirler. İletişim becerilerini uygulamak, işimize ve amacımıza daha iyi bir bakış açısı sağlar. Bugün hem gerçek hem de sanal dünyada yaşıyoruz. Bu iki dünyadaki iletişim becerilerimiz mantıklı ve ilkeli olmalıdır.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bilindiği üzere bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Buna göre de her bölümde bu büyük insanlardan inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içeren hadisleri ve bu hadislerden çıkarılan dersleri sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim. Geçen bölümde sabrın eşitlerinden söz ettik ve sabrın üç çeşit olduğunu anlattık. Bunlar musibette sabır, itaat etmekte sabır ve günah karşısında sabırdır. Şimdi de sohbetimizin bugünkü bölümünde sabrın faziletlerini anlatmak istiyoruz. İmam Bâkır aleyhisselam şöyle buyuruyor. Cennet zorluklar ve sabır sıfatı ile çevrilmiştir. O zaman kim dünyanın zorluklarına sabrederse cennete girer ve cehennem lezzetler ve şehvetlerle çevrilmiştir. O zaman kim dünyada nefsini haram lezzetler ve şehvetlerden yararlandırırsa cehenneme girer. Rivayetlere göre ne zaman Allah Resulü oturursa sahabeden bir grup o hazretin çevresinde bir çember oluşturarak otururdu. Bu insanların arasında oğlu ile beraber gelen biri vardı. Baba oğlunu oluşan o çemberde önünde oturturdu. Ta ki o çocuk bu dünyadan ayrıldı. Baba ne zaman oğlunun bulunduğu kalabalığın oluşturduğu çemberin sahnesini hatırlarsa üzülürdü ve bu yüzden artık oturumlara katılmazdı. Bir süre sonra Allah Resulü o adamın kalabalığın arasında yokluğunu fark edince buyurdu. Falanca kişi nerede? Neden ben onu göremiyorum? Sahabe maceraya anlattı. Allah Resulü ise babayı ziyarete gitti ve oğlunu sordu. Adam azetti. Oğlum bu dünyadan ayrıldı. Allah Resulü ise adama başsağlığı diledikten sonra şöyle buyurdu. Bu iki şeyden hangisi sence daha iyidir? İlkin, ömrün boyunca evladının varlığından yararlanman mı? Yoksa kıyamet gününde cennet kapılarından hangi kapıya yönelirsen, karşısında o kapıya doğru gidip onu senin yüzüne açmak isteyen oğlunu bulman mı? Adam şöyle arz etti. Ey Allah'ın Resulü! Kıyamet gününde oğlum cennet kapısını yüzüme açmasını severim. Resulullah şöyle buyurdu. Şimdi o evlat senin için böyledir. O sırada Ensardan biri arz etti. Ey Allah'ın Resulü, şu buyurduğunuz özellik sadece bu adama mı özgüdür? Yoksa evladı vefat eden her Müslüman için geçerli midir? Allah Resulü şöyle buyurdu. Müslümanlardan kimi evladı vefat ederse o evlat cennet kapısını onun yüzüne açar. İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Gerçekte afet ve üzüntü zalim için, edep ve mümin için, sınav ve enbiya için, derece ve evliya için keramet ve büyüklüktür. Bu bağlamda Allah Resulü'nün has sahabelerinden Cabir bin Abdullah şöyle anlatır. Bir gün sağır ve dilsiz olan adamın biri Resulullah'a doğru geldi ve o hazretin yanında durdu ve ardından eliyle işaret etti. Resulullah şöyle buyurdu. Ona bir kağıt verin ki istediği şeyi yazsın. Adam kağıdın üzerine şöyle yazdı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Resulullah şöyle buyurdu. Onun için yazın ki seni cennette müjdeliyoruz. Eğer bir Müslüman esas organlarından birini kaybeder, ardından sabreder, vallaha ona verdiklerine şükreder ve bunu Allah tarafından bir sınav gibi kabul ederse, Allah-u Teala onu ateşten kurtarır ve cennete götürür. Allah Resulü şöyle ekledi. Kuşkusuz ahirette dünyada çekilen acılar için öyle dereceler vardır ki insan amelleriyle o derecelere nail olmaz. Tevhid ehli olanlardan çektikleri acılar için kıyamet gününde belirlenen sevaplar o kadar büyüktür ki o sevapları gören insan şöyle der. Keşke bedenim dünyada Allah yolunda parça parça olsaydı da bu sevaplara nail olsaydım. Gerçi ey benim ümmetim, bilin ki Allah Teala İslam dışında olan hiçbir ameli kabul etmeyecektir. İmam Sadık'tan Allah Teala'nın şöyle buyurduğu rivayet edilir. Kulumun iki yüz gözünü alıp da o emirlerimi yerine getirmekte sabırlı ve benim belirlediğim kadere karşı teslimiyet içinde olup da benim onun için cennetten daha az bir mükafatı rıza göstermem mümkün değildir. Günlerden bir gün gözleri görmeyen adamın biri Allah Resulü'nün huzuruna çıktı ve şöyle arz etti. Allah da benim görme gücümü bana vermesine dile. Allah Resulü şöyle buyurdu. Eğer istiyorsan gözlerinin görmesi için dua ederim. Fakat eğer kıyamet gününde hiçbir hesap sorulmadan Allah'ı ziyaret etmek istiyorsan içinde bulunduğu mevcut duruma razı ol ve sabret. Adam şöyle arz etti. Ben hesap sorulmadan Allah'ı ziyaret etmeyi seçtim. Allah Resulü bunun üzerine şöyle buyurdu. Allah Teala bu dünyada birinin iki gözünü alıp da ardından kıyamette ona azap vermeyecek kadar büyüktür. Evet, gözleri görmeyen bu adam ömrünün geriye kalan bölümünü görme nimetinden yoksunluk zindanında geçirmeyi ve bu durumdan kaynaklanan acılara katlanmayı ve ilahi kadere teslim olmayı ve bunun yerine o mükafata nail olmayı ve ceza günü ilah aftan yararlanarak ehedi saadete kavuşmayı tercih etti. İmam Sadık Aleyhisselam'ın sahabelerinden biri şöyle anlatır. İmam Sadık'ın hasta evladını ziyaret etmek üzere o hazretin huzuruna müşerref oldum. Baktım İmam Sadık Aleyhisselam kapının önünde üzgün ve mahzun bir ifadeyle duruyor. Arz ettim. Evladınız nasıl? Eskisi gibi diye buyurdu. Ardından Enderun'a girdi. Bir saat sonra tekrar geri döndü. Ancak bu kez yüzü mutluydu ve hüzün ve keder izleri bertaraf olmuştu. Bu halini görünce hasta evladı üzerinden tehlikenin bertaraf olduğunu ve iyileştiğini düşündüm ve şöyle arz ettim. Ey Resulullah'ın evladı, çocuğun durumu nasıl? İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bu dünyadan ayrıldı. Arz ettim. Hayattayken siz mahzun ve üzgündünüz ve şimdi bu dünyadan ayrıldığında sizin yüzünüzdeki hüzün ve keder de bertaraf oldu. Bu nasıl olur? İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu. Biz ehli beytin üzüntüsü ve mahzunlu musibet vuku bulmadan öncedir. Fakat musibet gelip ilahi takdir gerçekleştiğinde onun belirlediği kadere razı ve Allah'ın emrine karşı teslim oluruz. Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Esen kalın. İran Radyo Podcast. İran platosu dünyanın en eski medeniyetleri beşiklik etmiştir. Eylam, Çatalhöyük, Sirt gibi medeniyetler, tarihi ve kültüre ilgi duyanları İran'a çekmektedir. Muhterem dinleyiciler, merhabalar. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Önceki bölümde Yunan gezgin Sofia A. Kotlaki'yi anlatım ile İranlılar arasındaki aile, arkadaşlık ve tanıdık çevreler hakkında konuşmuştuk. Benimle birlikte İranlılar arasında podcastının bir başka bölümünde yaşamın niceliği ve niteliği arasındaki denge, İran toplumundaki hiyerarşinin yeri ve önemi, ayrıca İranlılar arasındaki saygınlık ve itibar kültürü hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz. Sofia A. Kotlaki kitabındaki bu konularda ilginç noktalara da değinmiştir ve bu bölümde onun gözünden İran kültürünü biraz daha yakından inceleyeceğiz. Ailenin İranlıların davranışları ve karar alma süreçlerinde çok büyük bir önemi vardır. Bu durum günlük yaşamlarındaki kişisel ilişkileri etkileyerek genellikle iş ve meslek hayatlarına da yansır. Örneğin aile üyelerinden birinin hastalanması veya acil bir işi olması diğer aile üyelerinin iş randevularını iptal etmesine veya kişinin kendi iş toplantısına yetişememesine ve özür dilemesine neden olabilir. Ancak burada önemli olan nokta, karşı tarafın bu durumda anlayış göstermesi ve empati kurmasıdır. Bu anlayış ve empati, eşler arasında da ev ve aile işlerinde görülür. Geçmişte İran kültüründe yemek yapmak, çocukları yıkamak ve yatırmak gibi işler, kadınlara ait olsa da günümüzde birçok erkek ev işlerinde eşlerine yardımcı olmaktadır ve çocuk bakımı konusunda da sorumluluk almaktadır. İran ailelerin bir diğer belirgin özelliği de sade yaşamalarıdır. Sadelik İran kültüründe çok eski zamanlardan beri önemli bir yere sahiptir ve hem İslam dininde hem de İran kültüründe teşvik edilmiştir. Sadelik insanların ruhsal gelişimine faydalı olduğu için her zaman desteklenmiştir. Günümüzde modern dünyanın etkisiyle İranlılar eskisi kadar sade bir yaşam sürmeyebilirler. Ancak yine de zengin olmalarına rağmen sade bir yaşam süren birçok aile vardır. Zenginlik konusuna gelince, zenginlik eski zamanlardan beri Allah'ın bir lütfu ve yoksullara yardım etmek için bir araç olarak görülmüştür. İranlı aileler ihtiyaç duyan aile üyelerine yardım etmek konusunda öncülük ederler ve bu yardımseverlik ruhu daha geniş bir alanda da görülebilir. İran'da doğal afetler sık sık yaşanır ve insanlar her zaman hemşehrilerine ve insanlara beklenenden daha fazla yardım ederler. Şimdi kişisel ilişkilerden biraz uzaklaşıp Sofia Hanım'ın İranlılar arasındaki hiyerarşi hakkındaki görüşlerini dinleyelim. İlk bakışta İran kültürü daha çok güç farkına yönelmiş gibi görünüyor. Ancak daha yakından baktığımızda bu güç farkının İran'da dengeli bir şekilde var olduğunu anlıyoruz. Peki güç farkı ne demek? Çoğu insan ailede ve okulda deneyim kazanıp öğrenme süreçlerinden sonra genellikle genç yaşta iş hayatına atılır. Artık ebeveyn, çocuk ve öğretmen öğrenci rolleri patron çalışan rolü ile tanımlanır ve ebeveynlerimize, özellikle babalarımıza ve öğretmenlerimize karşı geliştirdiğimiz bazı davranışların amillerimize karşı da gösterilmesi şaşırtıcı değildir. Çünkü bu zihnimizin bir parçası haline gelmiş bir programlamadır. Güç farkının fazla olduğu yerlerde üstler ve astlar varoluşsal olarak eşit değildir. Sınıflandırma sistemi bu eşitsizliğe dayalı olarak hissedilir. Organizasyonlar gücü mümkün olduğunca az sayıda kişinin elinde toplar. Aslara ve ne yapacakları da söylenir. Çalışanlardan bazıları aralarında büyük mesafeler olan dikey bir hiyerarşide birbirlerine rapor veren amir olarak yerleştirilir. Bu bağlamda iki tür iş ve alışveriş ilişkisi de vardır. Birincisi, üstünlerin astlarına fayda ve ödül sağladığı ve karşılığında ise onlardan ürün veya hizmet talep ettiği bir ilişkidir. Astlar üstlerine hizmet sunar ve onlara minnettarlık duyar. Ayrıca onlardan faaliyet veya ürün talep ederler. İkincisi ise, birincisinden farklı olarak hiçbir hiyerarşi farkı bulunmayan ve tarafların talimat ve istek olmadan birbirlerine yardım ve destek olduğu bir ilişkidir. Her iki ilişki türü de İran kültüründe değerlidir. İranlılar aile ve sosyal gruplardaki bazı üyelerin duası gereği daha fazla güce sahip olduğunu ve bir tür güç farkı olduğunu kabul ederler. Bu durumda genellikle yaş veya bilgi seviyesi etkili olur. Ancak İslam'da bireyler ve gruplar arasında karşılıklı fikir alışverişine ve dayanışmaya çok önem verilir. Bu durum İranlılar arasındaki ilişkilerde de görülür. İranlılar arasında sosyal gruplarda ve ailede ortak karar alma olumlu ve takdire şayan görülür. Grubun veya en azından grubun görüşlerinin dikkate alınması karar verme sürecinin bir gerekliliğidir. İranlılar genellikle evde, okulda, üniversitede veya iş yerinde iş yaparken kendi görüşlerini, eleştirilerini ve önerilerini ifade etmeye hazırlıdırlar ve karar vericiler genellikle çoğunluğun memnuniyetini sağlayacak kararlar almaya çalışırlar. Grup üyeleri de çoğunluğun isteklerinin gerçekleşmesi için de esnek olmaya çalışırlar. İranlıların kültürünü daha yakından tanımak için Sofya Hanım'ın görüşlerine göre İranlılar için itibar, saygınlık ve şeref konusunu ele alacağız. Böylece bu konunun İranlılar arasında nasıl ve ne şekilde olduğu ile ilgili daha iyi bir anlayışa sahip olacağız. İtibar, bir kişinin çevresinde kendi hakkında oluşturduğu bir imajdır. Çoğu insan İtibarının sosyal konumunu göz önünde bulundurarak duruma uygun davranışlar sergileyerek bu duruma aykırı davranışlardan kaçınarak ve hatta görevlerinin gerektirdiğinden daha fazla çaba göstererek korur. Ancak İranlılar sadece kendi itibarlarını korumakla kalmaz. Aynı zamanda başkalarının duygularını da düşünür ve onların itibarlarını güçlendirmek için çaba gösterirler. Çünkü onlarla empati kurarlar. Toplulukçuluk ve grup değerlerinden geçmişi, İranlı bireyinin kimliğini grup içinde yokmuş gibi gösterebilir. Ancak bireysel kimlik ayrıdır ve yeteneklerin, becerilerin ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesiyle büyür. Böylece birey, grubun verimli ve faydalı bir üyesi olur. Her birey grup içinde tanıtıldı ve grubunun temsilcisi olduğu için davranışlarındaki sorumluluğu hayati ve belirleyici bir öneme sahiptir. İranlılar kendi kaderlerinin sorumlusudur ve kendi itibarlarını hatta ait oldukları aile ve grubun itibarını yükseltme sorumluluğunu kabul ederler. Sonuç olarak itibar ve saygınlığı kaybetme riski her şeyden daha büyüktür. Çünkü bir kişinin itibarı zedelenirse bu durum grup ve ailenin itibarına da olumsuz etki eder. Bu İranlılar için önemli bir ilkedir. İran kültüründeki itibarın iki temel yönüne bakalım. İtibarın ilk yönü kişinin karakterinin şerefiyle ilgili olmasıdır. Bu karakteri, ahlakı, kendine saygıyı ve sosyal statüyü içerir. Diğer bir yön ise saygının kişilerin onuru ile ilgili olmasıdır. Bu saygı, şeref ve liyakatı içerir. Genel olarak bir kişinin karakteri ve kimliği, kişinin bilinçli olması ve yetiştirilmesi sonucudur. Buna karşılık saygı, nezaket, iltifat ve ahlaki ilkeler gibi davranışlarla ortaya çıkar. Karakter statik bir kavram olsa da saygı dinamiktir. Ancak her ikisinin de yansımaları birbirleriyle yakından ilişkilidir. Ve çünkü insanlar karakterlerini davranışları ile gösterirler. Örneğin belirli sosyal kurallara uyarlar ve muhataplarına uygun düzeyde saygı gösterirler. Benzer şekilde itibarın reklamlarda sıkça kullanıldığını görürüz. Bu reklamlarda İranlıların ailelerine ve topluma aidiyet duyguları kullanılmaktadır. İranlılar için karakter geliştirmek çok önemli olduğu için bu yaklaşımın onları güvenlik kurallarına ve vatandaşlık görevlerine uymaya teşvik etmede ne kadar etkili olduğunu görebiliriz. Örneğin İran'ın başkenti Tahran'ın metrosu gibi yoğun saatlerde çok kalabalık olan bir yerde giriş kapısının üzerindeki bir tabela "Sevgili yolcu, düzenli bir şekilde binip inerek yüksek kültür ve karakterinizi gösterin" yazmaktadır. Benzer şekilde şehirler arası otobüslerin arkasında vergi beyannamesini zamanında verme sosyal kişiliğinizin bir göstergesidir yazmaktadır. İran'da bulunduğum sırada animasyonlarda da bu konunun önemini gördüm. Örneğin güvenlik sürüşle ilgili kısa bir animasyonda evlenmek üzere olan kızının yanındaki şüpheci orta yaşlı bir adam gösteriliyordu. Animasyonda bu kişi kızıyla birlikte damadın arabasını takip ederek damadın karakterini daha iyi tanımak için onun sürüşünü gözlemliyordu. Baba insanların sürüş tarzlarından hakkında çok şey öğrenebileceğini iddia ediyordu. Ancak baba kendisi güvenli mesafeyi korumuyor ve kırmızı ışıkta damadın arabası ile çarpışıyordu. Damat sakin bir şekilde arabadan inip hasara bakarken genç kız ve adam çarpıştıkları arabayı tanıyor ve esprili bir şekilde "sıkıntı yok, bu tür şeyler sürüş sırasında olur" diyordu. Gelecekteki kayınpederin damadı takip etmesi ve girenin babasının kurallara uymaması, sorumluluk sahibi ve sakin bir tepki göstermenin sadece damadın değil, aynı zamanda kuralları çiğneyip damadın karakterini anlamak için yola çıkan yaşlı şoförün de karakterini ortaya koyduğunu gösteriyordu. İranlılar arasında itibarın tehlikede olduğu ve kaybedildiği durumlar hakkında size biraz daha bilgi verecek olursam, bir İranlının kimse bilmesini istemedi özel hayatı ile ilgili herhangi bir gizli bilginin ifşa olması durumunda itibarının tehlikede olduğunu hissettiğini söyleyebilirim. Ayrıca karakteriyle çelişen bir davranış sergilemesi veya yaşına ve sosyal statüsüne uygun olmayan saygısız bir davranış sergilemesi durumunda daha itibarı zedelenebilir. Çoğu İranlıların inancına göre saygılı davranışların ortaya çıkmasında yetiştirme tarzı da etkilidir. Örneğin aşağılayıcı bir yetiştirme tarzı zamanla çocuğun kişiliğinin zarar görmesine neden olur. Bu durumu önlemek ve çocukları veya gençleri bu tür olumsuz davranışlardan korumak için onlara saygılı davranılmalı ve doğru bir şekilde hitap edilmelidir. Ayrıca onlara sorumluluk verilmesi ve genel olarak da onlara saygılı davranışlar kendilerine toplumda faydalı bir birey olarak görmelerini sağlayacaktır ve sosyal kimlikleri kendilerini toplumda faydalı bir birey olarak görmelerine olanak tanıyacak şekilde gelişecektir. İran kültüründe itibar ve saygınlığın kaybedilmesiyle yakından ilişkili olan ve İslam dininin şiddetle yasakladığı bir diğer konu da dedikodudur. Kur'an-ı Kerim'de dedikodu, ölü kardeşinin etini yemek gibi kabul edilmiştir. Allah Teala bu konuda şöyle buyurur: "Birbirinizin gıybetini yapmayın. Sizden hiçbiri ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette ondan tiksinirsiniz." Bu nedenle İranlılar başkalarının dedikodusunu yapmamaya ve arkalarından kötü konuşmamaya özen gösterirler. İranlılar arasında itibar ve saygınlık konusunda gözlemlediğim bir diğer nokta ise kadınların ve erkeklerin bu konudaki inançlarındaki farklılıklardır. Bence bazı İranlı erkekler daha çok ülkenin dışındaki imajına önem verirken, İranlı kadınlar için daha çok kendileri hakkında duydukları görüşler, düşünceler ve sözler önemlidir ve bu konuya daha fazla önem verirler. Genel olarak itibarın kaybolması, bir sırrın ortaya çıkması veya bir iş veya kişilik hakkında olumsuz bir gerçeğin toplum arasında yayılmasıyla gerçekleşebilir. Görünüşü korumak, sır saklamak ve kişinin toplum içindeki imajını kötü gösterecek bilgileri ifşa etmemek, bireylerin ve gruplarının itibarının bir parçasıdır. Bu durumlar, İranlıların ahlaki davranışları ve ilişkileri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Muhterem dinleyiciler, İranlılar arasında yaşam kalitesiyle yaşam standardı karşılaştırması, hiyerarşi ve eşitlik ve ayrıca İran'da itibar ve şeref kültürü konularını ele aldığımız İranlılar arasındaki podcast'ın bir başka bölümünü dinlediniz. Bir sonraki bölümde Sofia A. Kotlaki'nin anlatımı ile İranlılar arasında resmi ve gayri resmi ilişkiler hakkında konuşacağız. Bizi sonraki bölümlerde de takip etmenizi, içeriğimizden hoşlandıysanız arkadaşlarınızla paylaşımınızı rica ederiz. Bu podcast'i tekrar dinlemek için iranradio.ir/tr web sitesine göz atabilirsiniz. Bu podcast'in içeriğini beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Katılmanız için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।